Ayrım 10.
İkinci kısım. Gabriel. Bridge kulübündeki arkadaşlarımın hepsi çok kibarlar. Gerçekten çok kibarlar. Biri kazara, hapis, cinayet, suçlulardan falan söz ettiğinde hemen ters ters bakıyorlar. Her hafta hapishaneye, Becca'yı ziyarete gittiğim ve Rosemore'da nereye gidersem gideyim başımı dik tuttuğum için çok cesur olduğumu düşünüyorlar. Kendimden emin görünmek aslında o kadar da zor değil. Bu tamamen nasıl göründüğünüze bağlı. Bunu hep bilirdim ama iyi görünmeye yetecek kadar param yoktu. Eski kocam lanet olsun, Amon o itici, vahşi kadın Iris'le kaçarken beni 5 kuruşsuz bıraktı. Evi ayakta tutmakta çok zorlanıyordum. O yüzden hep paraya sıkışıktım. Tabii ki renkli gazetelere teşekkür borçlu olmamın nedeni bu. Onların çok kötü olduğunu, yalnızca hizmetçiler için eve alınabileceklerini düşünüyormuşuz gibi davranmak zorunda olduğumuzun farkındayım. Ama onlar zavallı Becca'nın yaptıklarıyla fazlasıyla ilgilenmişlerdi ve ben de gizliden gizliye buna bayağı sevinmiştim. İçlerinden biri Becca'nın çocukluk öyküsünü ve onu bu hale getiren neydi konusunu satın aldı. Bir başkası onun şık butikteki hayatıyla ilgili malzemeyi satın aldı. Dükkanın o havalı sahibesinden de para almalıydım. Eminim satışları 2'ye katlanmıştır. Bir de o lanet olası babası Eamon'un evden gitmesinden sonra Becca'nın nasıl değiştiği meselesi vardı. Onun yazılmasına keyifle yardımcı olmuştum. Yardım ettiğim hiçbir yerde belirtmemişlerdi ama onlara bütün bilgiyi ve resimleri ben vermiştim. Müthiş bir yazı dizisi olmuştu. Tabii ki katilin planı gibi başlıklardan hoşlanmamıştım ama gazetelerin satılmasını sağlıyordu ve birçok insan için Becca gerçekten buydu. Her ziyarete gittiğimde bana habercilerin bütün bunları nereden öğrendiğini soruyordu. Ona hep onlara yeni hiçbir şey anlatmadığımı, bunları zaten bildiklerini söylüyordum. Bilmediklerini uyduruyorlardı. Tıpkı zavallı Becca'nın Wettithorn ormanındaki kaynağa gidip Franklin'in onu sevmesi için Azize Anne yalvardığını saçmalığı gibi. "Bunu hiç yapmadım anne, biliyorsun," diyerek ağlıyordu. Onu yatıştırıyor, sakinleştiriyordum. Elbette bunun saçma olduğunu herkes biliyordu. Kafadan atmışlardı. Bu hikaye için bana epey bir para vermişlerdi. Bu gazetelere o korkunç mabedin fotoğraflarını çekme serbestisi veriyordu. Gazeteler nasıl da satıyordu. Anlaşılan Becca'nın bunlardan haberi yoktu ve ben onu Franklin'i konuya bulaştırmadığım konusunda ikna etmiştim. O da çok müteşekkir olmuştu. Hapisten çıktığında tabii ki onunla evlenecekti ve o zamana kadar Franklin'e zarar verecek bir şey olmasını istemiyordu. Franklin'in gelip onu görmesi için yalvarıyordu. Ta ki ben onu hapishanenin kapısında hep gazetecilerin olduğuna, onu görür görmez tanıyacaklarına ve o güne kadar sağladığımız gizliliği bozacaklarına ikna edene kadar. Bunu mantıklı bulmuştu. Hapishanedekiler gerçekten iyiler. Esas olarak mahkum için ki normal şartlarda nasıl insanlarla uğraştıkları düşünülürse bu çok zor olmalı. Tabii Becca farklı, bunu görüyorlar. Doğal olarak görmeleri gerek. Öncelikle o bir hanımefendi. Ayrıca onda bir katilin beyni yok. Oradaki herkesten öyle üstün ve yine de hapsiyle öyle iyi geçiniyor ki bu ancak iyi yetiştirilmenin sonucu olabilir. Boş zamanlarında koğuştaki Cat adında bir gardiyandan nakış öğreniyor. Becca bunu çok huzur verici bulduğunu, hatta iyileştirici etkisi olduğunu söylüyor. Bana kendi yaptığı acayip çirkin bir yastık kılıfı verdi. Ona kılıfın yerinin salonun baş köşesi olduğunu söyledim. Zavallı sevgili Becca, bir gün gelip onu evde göreceğini zannediyor. İçinde bulunduğu korkunç durumu onu yok sayarak kabullenebildi. Bu Becca için bir başa çıkma biçimi ve işe de yarıyor. Franklin ve Rebecca sözcüklerinin iç içe geçtiği bir yatak örtüsüne başlamış. Onu görmeye giderken en iyi giysilerimi giymemeye çalışıyorum. Çünkü yıllarca butikte çalıştığı için tasarımcı imzalı bir giysiyi metrelerce öteden anlayabilir. Prada ve Joseph markalı ceketlere öylesine para verecek durumda olmadığımı biliyor. Gazetelerde yayınlanan hikayeler ile annesinin yeni gardırobu arasında bağlantı kurmasın diye hapishane ziyaret kıyafeti dediğim bir giysim var. Aylar geçtikçe Becca daha da iyi görünüyor. Daha dik yürüyor, saçından şikayet edip eskiden olduğu gibi oynamıyor. Saçı şimdi düz ve çok klas görünüyor. Koğuşta tatlı Kate'in arkadaşı Gavin diye bir gardiyan var. Belli ki kuaförlük eğitimi almış ve yarı zamanlı olarak bir güzellik salonunda çalışıyor. Düzenli olarak mahkumların saçını kesiyor. Tabii ki onların makas tutması yasak. Ki Becca'nın durumunda bu oldukça saçma. Yani bir makasla kime ne zarar verebilir ki? Bu aralar gerçek dünyada olduğundan daha az endişeli, daha sakin görünüyor. Gölgelendirme iplikleri birbirine uydurma ve voleybol takımına seçilip seçilmeyeceğiyle çok ilgileniyor Becca. Sporla ve nakışla ilgileniyor. Kimin aklına gelirdi? Aslında bütün bu olanlar kimin aklına gelirdi ki? Bazen gazeteciler bana hiç şüphelenmeden Becca yüzünden ölümüne yürüyen Janice'le sempati duyup duymadığımı soruyorlar. Ben de onlara bir şey söyleyemeyeceğimi, düşüncelerime ve çok derinde taşıdığım üzüntüye ulaşamayacaklarını söylüyorum ve tam bana cephe alacakları sırada onlara Becca'nın başka bir fotoğrafını ya da davet bile edilmeden gittiği partiler, açılışlar ve davetlerle ilgili birkaç kırıntı atıyorum. Onlar da parti kızının iyi zamanlarıyla ilgili bir başka hikaye yazıyorlar. Düşünün bir. İnsanların kurumsallaştığını söylüyorlar ya, bence bu tamamen doğru. Becca'nın bulunduğu korkunç yer dışında birkaç ilgi alanı var. Bana mahkumlar ve bazen de mahkumlar ile gardiyanlar arasındaki korkunç lezbiyen ilişkileri anlatıyor. Onu dışarıdaki dünyaya bağlayan tek şey Franklin'le geleceği. Olaylar konusunda bu kadar iyimser olması tabii ki harika. Ama orada ne kadar uzun süre kalacağının farkında olmaması, gerçeklikle bağlantısının kopuk olduğunu gösteriyor. Yaptığı şeyin ne kadar büyük şey olduğundan ve hiç söz etmedi. Bunu geçiştiriyor. Aslında yaptığı korkunç bir şeydi. Franklin'in nişanlısını öldürmek ya da bu da aynı derecede kötü öldürtmek. Yargıcın jürinin ortak kararından sonra onu mahkum ederken dediği gibi. Kasten ve soğukkanlı bir şekilde adam öldürme. Janice'ten arabayı kullanan o zavallı çocuk Kevin'dan ya da o geceden bir kez bile söz etmedi. Onu üzmek istemiyordum. Zavallıcık, hayatı hiç de umduğu gibi olmamıştı. Franklin ve geleceğinden söz ettiğinde onun şevkini kıracak bir şey söylemiyordum. Onun ziyaretine gelmeyeceğini anladığında onunla ve ne yaptığıyla ilgili sorular sormayı bıraktı. Bu beni çok rahatlatmıştı. Franklin'le ilgili sorularını cevaplamak giderek güçleşiyordu. Ona Bridge Kulübü'nden söz etmek istedim ama Becca ilgisini kaybetmişti. Kaydettiğim büyük başarıyı anlattığımda da belli belirsiz bir tepki gösterdi. Wilfred ve Franklin'le bir dördüncü bulduğumuzda düzenli bir biçimde bridge oynadığımız sanırım şarj etmiyor. Ama belki de Janice'in Franklin'le karşılaşması, bridge partneri olmaları falan nedeniyle bridge onun için acı verici bir konudur. Belki de bridge'ten söz etmemek daha iyi olur. Sorun şu ki, söz edilmemesi gereken çok fazla şey var. Ya ipliğin kiraz kırmızısı mı, parlak mor mu olduğundan ya da gardiyan Kate'in bu maaşla iki çocuğa nasıl baktığından söz ediyor veya Gloria ve Alice'in aşkının sona erdiğine ve voleybol takımında olmanın nasıl da politik bir şey olduğuna dair hikayeler dinliyorum. Ayrıca fahişe kadınlar, uyuşturucu satıcıları, nefsi müdafaa sırasında kocalarını öldüren kadınlara dair hikayeler de dinliyorum. Nasıl da anlaşılmaz bir varoluş biçimi. O lanet olası eski kocam Eamon, Becca'nın ziyaretinden memnun olup olmayacağını sordu. Kesinlikle memnun olmayacağını söyledim. Bu işler olmadan önce ona bir faydası dokunmamıştı. Şimdi olsa olsa onu kızdırırdı. Bu onun sesini kesti. Ziyarete gittiğimde Kate bazen beni bir kenara çekiyor ve Becca'nın çok iyi uyum sağladığını, diğer mahkumların arasında çok popüler olduğunu söylüyor. Sanki o korkunç kadınların benim Becca'mı sevip sevmemeleri beni memnun edebilirmiş gibi. Ama Kate iyi niyetliydi. Yetişme çağında sorunlu bir evde olması onun suçu değildi. Ve Becca'nın dediğine bakılırsa Kate de benim gibi bir kurbanmış. Onu da kocası terk etmiş. Aslına bakılırsa hepsi hergele. Böylece ziyarete gittiğimde Kate'e küçük armağanlar götürmeye başladım. Öyle büyük şeyler değil. Küçük bir sabun, parlak bir dergi ya da küçük bir kavanoz. Zavallıcık ne olduğunu bildiğini sanmıyorum ama yine de seviniyordu. Ve dediğim gibi düzgün bir evde büyümemesi onun suçu değildi ve Beckham'a çok nazik davranıyordu. Ziyarete gitme konusunu çözdüğüm için Franklin rahatlamıştı. Hem de çok sanırım. Ama her zaman kibar olan ve doğru olanı yapmaya çalışan Wilfred, Becca'yı görmeye gideyim mi diye sordu. Biraz düşündüm ve gerekmez dedim. Ne diyebilirdi ki? O da korkunç rahatlamıştı. Bu belli oluyordu. Zaten Wilfred'in orada bulunup saçmalamasını, yanlış şeyler söylemesini istemiyordum. O yalnızca kibarlık yapmaya çalışıyordu. Şu gizemli cep telefonu hizmetiyle insanların cep telefonlarına bir şey yükleyip bir şey kaldırdıkları, anlaması imkansız hizmetle ilgili olarak hala Franklin'le ortaktı. Sonra zavallı Janice'in annesi Becca'yı ziyaret edip edemeyeceğini sordu. Ama ben Kate'den yetkililere bunun yanlış bir şey olduğunu söylemesini istedim. Zavallı kadın yeniden doğumcu mu ne? Öyle şüpheli bir şeydi ve Becca'ya gidip onu affettiğini söylerse Becca'nın huzura kavuşacağını düşünüyordu. Ama doğruyu söylemek gerekirse bence Becca Janice'i unutmuştu ve bu yüzden onun şevkini kırdım. Kate de mesajımı iletmiş olmalıydı ki oraya hiç gitmedi. Hayat olanca tuhaflığıyla devam ediyordu. Her şey değişmiş ama yine günler birbirine benzer hale gelmişti. Haftanın iki akşamı bridge oynuyorduk. Becca'nın babası, lanet olası Eamon, renkli gazetelerde ne zaman yeni bir şey görse beni arıyordu. Korkak karısı belli ki başka bir şey okumuyordu. Bunları nereden biliyorlar diye bağırıyordu bana telefonda. Omuz silkip hiç bir fikrim yok diyordum. Onu hiç görmediğim için ne kadar güzel giysilerim olduğunu, ne bir spor araba aldığımı ne de eve her gün temizlikçi, haftada bir bahçıvan geldiğini biliyordu. Hem zaten ona neydi ki? Karısını ve kızını terk ettiğinde umurunda değillerdi. Her hafta hapishaneye taksiyle gidiyor, ona köşedeki otobüs durağında beklemesini söylüyor, sonra kızımı ziyarete girmeden önce çantamı ve üstümü aramaları için diğer ziyaretçilerin arasına karışıyordum. Birisinin Bekka'ya taksiyi beklettiğimi söylemesini istemiyordum. Parayı nereden bulduğumu merak ederdi. Sonuç itibariyle her şey onun iyiliği, huzuru içindi. Bu benim de her hafta onu stres ve gerginlik yaşamadan ziyaret etmemi sağlıyordu. Kate bana karşı çok iyi dedi bir gün bana. Gerçekten öyle. Bu konunun nereye gideceğini merak ediyordum. Çalışmadığı her gün onu çaya davet eder misin diye soracaktım anne. Hayır hayatım, bunu yapamam. Lütfen anne. Bekka gerçek dünya ile ilişkisini yitirmişti. Lojmanda yaşayan ve gardiyan olarak çalışan o talihsiz, zavallı bir kadını nasıl evime davet edebilirdim? Üzgünüm Bekka, bunu aklından bile geçirme. Bekka hayal kırıklığına uğramıştı. Suratını görebiliyordum. Ama bu gerçekten imkansızdı. Başka bir şey demedi ve hızla nakışını işlemeye koyuldu. Taksiye bindiğimde neden onu görmeye gelmek gibi bir zahmete katlandığımı sordum kendi kendime. Tüm yaptıklarıma nankörlükle karşılık veriyordu. Kate'e o küçük hediyeleri almış olmam yeterli değil miydi? Bekka teşekkür bile etmiyordu. Kadın belki de ona söylemiyordu. Bunu bilmek çok zordu. Yani Kate yalnızca bir gardiyandı. Bekka onun evimde ağırlayacağımı düşünüyordu. Nasıl yaşadığımızı görmesine izin veremezdim. Taksi uzaklaşırken sanki Kate orada durup düşünceli bir biçimde bana bakıyormuş gibi geldi. Ama sanırım hayal görmüştüm. Beni görmüş olsaydı gelir konuşurdu. Öyle durup bakmakla yetinmezdi. Taksiye bindiğimi Bekka'ya söylemeyeceğini umuyordum. Sonra kendime geldim ve hayal kuruyorsun dedim kendi kendime. O korkunç hapishanede kim kalsa hayal kurardı. Eve vardığımda çocuklar beni viski ve zencefilli gazozla karşıladı. Ne tatlı çocuklar. Bana hep Bekka'yı soruyorlar. Ben de her seferinde bunun üzerinde konuşulamayacak kadar korkunç bir konu olduğunu, gidip uzun uzadıya bir banyo yapmam gerektiğini söylüyorum. Yalnızca orada bulunmak bile kendinizi kirli hissetmenize neden oluyor. Ilık, kokulu köpüklerin içinde yatıp serin zencefilli viskimi yudumluyorum. Hayat bugünlerde her zamankinden de güzel. Paranın her şeyi halletmesi gerçekten de çok şaşırtıcı. Bu aralar geçmişteki hatalar, yeni bir giysiye uygun bir kol çantası almak ya da yemeğe çıktığınızda iyi bir şarap içmek gibi konularda endişelenmiyorum. İpek bir sabahlık ve yeniden dekore edilmiş bir yatak odasına sahip olmanın hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu gece ilk arabamızı aldığımız fiyata aldığım güzel elbiseyi giyeceğim. Kesinlikle çok güzel duruyor ama ayakkabılarım daha iyi olmalıydı. İğrenç gazeteler için belki yeni bir hikaye bulabilirim. Geleceğe ilmik atmak gibi bir başlık ve Bekka'nın yapmakta olduğu yatak örtüsünü tarif etmek gibi. Evet, bu iyi olur. Hem bu hapishanedeki bazı insanlara karşı şüphe doğurur. O at suratlı Kate gibi örneğin. Aynada kendime baktım. Yaşıma göre hiç de fena değildim. Yeni ayakkabılarla mükemmel olacaktı. Franklin merdivenlerin dibinde duruyordu. Wilfred bizi karşılamak için önden masaya gitmişti. Yeni bir lokantada özel bir akşam yemeği. Benim kesemden. Hep zehir saçan, uyumsuz biri olma Gabriel dedim kendi kendime. Çocukların işi hala sürünüyor. Öyle zirveye falan çıkmış değil. Zavallıların henüz parası yok. Harika görünüyorsun dedi Franklin. Değerini bilen insanlar için giyinmek gerçekten bir zevkti. Lanet olası Eamon üzerimdekini fark etmezdi bile. Teşekkürler diye mırıldandım ona. Beni hiç sormuyor mu dedi beklenmedik bir şekilde. Hayır biliyorsun, onun şeye çıkana kadar temas kurmamasının daha iyi olacağına beraber karar vermiştik. Ama Gabriel şaşkınlık içinde bana bakıyordu. Oradan yıllarca çıkmayacak. Biliyorum dedim ama ne kadar güçlü olduğunu görsen şaşarsın. Sen ben olsak öyle bir yerde deliririz ama Becca öyle değil. Bir aslan kadar cesur. Şefkatle bana baktı. Olayı benim için öyle kolay hale getiriyorsun ki dedi. Bakışları minnetle dolu. Hadi gel Franklin, gecikmeyelim. Ferforje Trabzon'la Begonvil ve Hanımeli dolanmış evimizin merdivenlerinden indik. Tam arabaya binmeden önce yolda Kate'i görür gibi oldum. Ama sanırım hayal görmüştüm. Bizim mahallede ne işi olabilirdi ki? Ertesi gün gene onu orada görür gibi oldum. Tabii ki bu mümkün değildi ama yine de huzursuz oldum ve bir dahaki gidişime ona küçük bir hediye alıp biraz sohbet etmeye karar verdim. Muhtemelen salak Becca onu çoktan evime çaya davet etmişti ve o şimdi kızgındı çünkü davet yinelenmemişti. Gülünç ama onun gibi bir insanın kafasından neler geçtiğini kim bilebilirdi ki? Becca'ya bahçeden gül, Kate'e de Begonvil götürdüm. Bir de üzerinde K harfi bulunan aptal bir dantel mendil. Çiçekleri ve mendili ses çıkarmadan başıyla selamlayarak aldı ve iki kelime etmeden hemen uzaklaştı. Her şey yolunda mı Kate? Bundan iyisi can sağlığı, teşekkür ederim dedi. Ofisinin kapısının arkasından mantosunu alıp uzaklaşmadan önce çok esrarengizdi. Becca her zamanki gibiydi ama daha dikkatli ve uyanık görünüyordu. Sanki beni inceliyordu. Hep benden söz ediyoruz. Burada pek fazla değişiklik olmuyor. Sen bana günlerinin nasıl geçiyor anlatsana anne dedi. Gafil avlanmıştım. Bunu beklemiyordum. O zamana kadar üstü kapalı davranmıştım ve hiç sormamıştı. Ah beni bilirsin Becca hayatım. Oradan oraya koşturuyorum. Bir iç oynuyorum. Lanet olası babandan bana destek olmasını istiyorum. Günler geçip gidiyor. Elime uzandı ve hayranlıkla tırnaklarıma baktı. Günlerinin bir kısmı güzellik salonunda geçiyor herhalde dedi. Ah hayatım keşke. Kendi kendime sürdüğüm ucuz oje işte. Anlıyorum. Saçın gibi yani. Mutfak makasıyla kendin yapıyorsun değil mi? Çok kızmıştım. 5 haftada bir Fabian'ın düzeltip şekil verdiği saçlarım ve Pompadour'un haftalık manikürüm ondan gizleyemeyeceğim şeylerdi. Ne demek istiyorsun diye sordum. Fazla bir şey değil anne. Burada söylemek istediğin şeyden emin olana kadar hiçbir şey söylememeyi öğreniyorsun. Öyle olsa dünya çok sessiz bir yer olurdu. Ona kıs kıs güldüm. Hayır, sadece daha kesin bir yer olurdu. Konuyu değiştirmeye çalıştım. Kate'in acelesi varmış gibiydi bugün. Bana teğet geçti. Bugün yarım gün çalışıyor dedi Becca. Biliyorum ve benim onu çaya davet etmemi istediğini de biliyorum hayatım. Ama Becca'cığım sen bunu pek değerlendiremiyorsun. Bu çok uygunsuz olur. Umarım dert etmezsin. Yo, sorun değil. Anlıyorum. O da anlıyor. Bu iyi işte dedim şüpheyle. Hiç yalnız kalıyor musun anne? Babam seni terk etti. Ben de buradayım. Bu soruyu neden sorduğunu hiç anlayamıyordum. Yalnız doğru kelime değil. Bu aralar o hergele Eamon'u pek düşünmüyorum. Seni özlüyorum hayatım ve keşke evde olsaydı diyorum. Bir gün olacaksın ya. Yıllarca olmayacağım anne. Gerçekçiydi. Seni hiç yalnız bırakmayacağım dedim güvenle. Bundan çok şüpheliyim anne gerçekten. Hala çok sakindi ama bu onun normal konuşma biçimi değildi. Biraz sessizlik oldu sonra bana çok uzun gibi gelen bir süre sonra Becca konuştu. Bunu neden yaptın anne diye sordu. Neden söz ettiğini anlamıyorum diye söze başladım. Gerçekten de anlayamıyordum. Birçok şey olabilirdi. Taksiden mi söz ediyordu? Evin baştan aşağı boyandığını, evde paranın, haksız yoldan kazanılmış paranın, izlerinin göründüğünü ona söyleyen, yolda gördüğüm Kate miydi? Yoksa ona başka bir şey mi anlatmıştı? Gitmek üzere ayağa kalktım ama eli bileğimi kavradı ve masaya yapıştırdı. Gardiyanlardan biri bize doğru hareket etmişti ama Becca gülümsedi ve onu her şeyin yolunda olduğuna inandırdı. Annem bana bir şey söylemeye hazırlanıyor ama biraz zorlanıyor. Eminim uygun kelimeleri bulacak. Bileğimi ovuşturdum. Şey, aslında diye söze başladım. Aslında ne anne? Franklin'le yaşadığını duydum. Duyduğum bu. Biraz yüksekten atmaya başladım. Becca hayatım, bunu senin için yapıyorum. Wilfred ve Franklin'in bir yerde yaşaması gerekiyordu. Benim de yıkık dökük bir evim vardı. Neden gelip orada kalmasınlar diye düşündüm. Duyduğuma göre şimdi pek de yıkık dökük değilmiş dedi Becca. Aman hayatım, evde sadece birer odaları var, saçmalama. Franklin'le yatıyor musun diye sordu sakin bir şekilde. Bunu nasıl söyleyebilirsin diye söze başladım. Çünkü Kate ve Given bana öyle söyledi. Given mı? Buradaki gardiyanlardan biri. Her hafta ona maniküre gidiyormuşsun. Bugünkünden çok farklı bir giysiyle. İlk defa nutkum tutulmuştu ama Becca susmak bilmiyordu. Bu çok iğrenç. Senden 30 yaş küçük. 19 dedim heyecanla. Yoluna devam edecektir dedi. Belki diye onayladım. Bir gün belki. Sandığından da erken olacak dedi kızım. Ve Becca bana planını anlattı. Bana herkesin bir planı olmalı dediğimi hatırlattı. Becca'nın planı Kate'in gazetecilerle görüştürmekti. Kate ve Given, Becca'nın gördüğü muameleyi hak etmediğini düşünüyorlardı ve gazete fotoğrafçılarını Franklin'le beni izlemeleri konusunda uyarmışlardı. Annesi tarafından ihanete uğrayan katil, benim onlara bugüne kadar sattığım bütün hikayelerden daha iyi bir hikaye olacaktı. Kate'e bunun için yüklü bir para ödeyeceklerdi. Benimle konuşurken çok sakin ve kontrollü görünüyordu. Bir an bütün ilkelerimi bir yana bırakıp o lanet olası kadını eve çaya çağırsaydım bu olmayacaktı diye düşündüm ama bunu asla bilemeyeceğiz.